Ayrım 5. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 59. Hükümet ile mafya arasındaki sıkı pazarlık süreci sonrasında mütevazı ve dürüst devlet memurlarının tam zamanlı olarak bir suç örgütüne hizmet vermeye başlamalarını da içeren anlaşma yapıldıktan sonra, bu denli onur kırıcı ayrıcalıklar da verilmişken ahlaki açıdan daha onur kırıcı durumların yaşanamayacağı düşünülebilirdi. Politikanın çamurlu yollarında el yordamıyla ilerlendiği oranda, özellikle de pragmatizmin şefliği ele alarak konseri, notaları hiç umursamadan yönetmeye koyulduğu durumlarda, mantık her zaman kötülük yolunda insanları çukura doğru indirecek birkaç adım daha kaldığını gösterir. Daha içten dönemlerde Savaş Bakanlığı olarak adlandırılan, son dönemde ise Savunma Bakanlığı olarak anılan ilgili bakanlıktan gerekli talimatlar verilerek sınır boylarına yerleştirilen ordu birliklerinin görev alanları yalnızca anayollarla, özellikle de komşu ülkelere giden otoyollarla sınırlandı. Böylelikle tali yollar kuş uçmaz, kervan geçmez bir hal alıyor. Doğal olarak ara yollar, patikalar, keçi yolları da kontrol dışı kalmış oluyordu. Başka türlü olamayacağı için söz konusu birliklerin önemli bir kısmı kışlalarına geri döndü. Ve bu geri dönüş, gece gündüz tutulan nöbetlerden bıkmış olan er ve erbaşlar arasında sevinç yarattı. Ancak bu geri çekiliş, vatana hizmet bilinçleri ile askerlik şerefleri, er ve erbaşlara göre daha gelişmiş olan uzman çavuşlar arasında ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Personelde görülen bu rahatsızlık hali az teğmenler düzeyine kadar sürmesine karşın teğmenler ve üst teğmenler arasında ciddi bir sıkıntı görülmüyordu. Tüm bunlara karşın yüzbaşılar düzeyine çıkıldığında rahatsızlık düzeyi yeniden artıyordu. Doğal olarak askeri personel arasında tehlikeli mafya sözcüğünün esamesi bile okunmuyordu. Ancak kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, görev yerlerinden geri çekilmelerinden önceki günlerde ölümcül hasta taşıyan çok sayıda kamyonet yakalandığını ve bu kamyonetlerin şoförlerinin yanındaki koltuklarda görevli ajanlar bulunduğunu konuşuyorlardı. Bu ajanlar daha kendilerine sorulmadan üzerinde gerekli tüm imzalar, mühürler ve soğuk damgalar bulunan evrakı çıkarıp gösteriyorlardı. Bu evrakta filanca hastanın gizli bir noktaya intikal ettirilmesinin milli menfaatler icabı olduğu ve istisnai olarak nakil izninin verildiği kaydedilerek askeri makamlara nakil operasyonunun etkinliği açısından kamyonette bulunanların gerek duyabilecekleri her türlü yardımı göstermekle yükümlü olacakları bildiriliyordu. Bu kontroller sırasında tamı tamına 7 kamyonetin içinde görevli ajanlar ilgili belgeleri uzattıklarında, kontrolü gerçekleştiren görevlilere göz kırpmamış olsalardı, doğrusu vatansever uzman çavuşlar bu durumdan hiç mi hiç şüphelenmeyeceklerdi. Fakat bu 7 olayın coğrafi olarak birbirinden son derece uzak, birbiriyle son derece ilgisiz yerlerde meydana gelmesi, yapılan hareketin birer yanlışlık ya da eş veya karşıt cinsler arasındaki baştan çıkarma oyunlarının ilk adımı olarak algılanmasını imkansız kılıyordu. Üstelik olayın farklı ya da aynı cinsler arasında gelişmesinin konunun özü açısından herhangi bir önemi de bulunmuyordu. O aşamada bazı ajanların belirgin olarak, diğerlerinin ise belli belirsiz bir şekilde ortaya koydukları heyecan, uyanık uzman çavuşların dikkatini çekti. Ajanların durumu denize şişenin içinde mesaj atıp imdat isteyen kazazedelere benziyor. Askeri personel ise kamyonetlerin arka tarafında saklandığı battaniyenin altından kuyruğu çıkıverecek bir kedi varmış hissine kapılıyordu. Bir süre sonra ise anlaşılmaz bir şekilde kışlalara dönüş haberi geldi. Daha sonra da bir takım söylentiler kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Bazı dedikoducular bu söylentilerin doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarıldığını ima ediyorlardı. Muhalefet yanlısı gazeteciler kışlalardaki hoşnutsuzluğun sözcülüğüne soyundular. İktidara yakın basın organları da böylesi lanet bir dedikodunun silahlı kuvvetlerin bünyesinde zafiyet yaratmayı amaçlayan çevreler tarafından çıkarıldığını savunuyorlardı. Doğru olan tek şey ise hiç kimsenin nedenini ya da nasıl olacağını açıklayamamasına karşın darbe olacağına dair söylentilerin ayyuka çıkmasıydı. Bu söylentiler öyle bir hale büründü, öyle bir aldı yürüdü ki ölmeyen hastalar meselesi bile kamuoyu nezdinde ikinci plana düştü. Ölümün yok olması konusu da unutulmuş değildi elbette. Özellikle de kafelerin müdavimleri arasında kulaktan kulağa dolaşan şaka yollu bir görüşe göre bir darbe olması halinde taraflar birbirlerine ne kadar çok kurşun sıkarlarsa sıksınlar kimsenin kimseyi öldüremeyeceği açıktı. Her an kral tarafından yapılacak duygusal içerikli bir ulusal uzlaşma çağrısı, hükümet tarafından açıklanacak bir acil önlem paketi, kara ve hava kuvvetlerinin üst düzey komutanlarınca yapılacak bir anayasal güçlere bağlılık açıklaması, denizi olmayan ülkede deniz kuvvetleri de bulunmadığından olası açıklamaya böyle bir gücün katılımı söz konusu değildi. Yazarlarca kaleme alınacak bir bildirge, sanatçıların bir duruş sergilemesi, bir dayanışma konseri, devrimci içerikli afişlerden oluşan bir sergi, iki sendikal grup tarafından ortaklaşa düzenlenecek bir genel grev çağrısı, psikoposlar tarafından yapılacak bir toplu dua ve oruç çağrısı, günahkarların yapacağı türden toplu bir kefaret hareketi ya da halka sarı, mavi, yeşil, kırmızı, beyaz renkli kitapçıklar dağıtılması bekleniyordu. Hatta ölümün eşiğinde beklemekte olan her yaş ve durumdan binlerce insanın katılacağı dev bir gösteri düzenlenmesi bile gündeme geldi. Bu kişiler şehrin caddelerinde, sedyeleriyle, tekerlekli sandalyelerinde, ambulanslar içinde ya da en iri yarı çocuklarının sırtında boy gösterecekler, güruhun en başında da dev bir pankart olacaktı. Biz hüzünle yürüyenler, sizi, bugünün mutlu insanlarını aramıza bekliyoruz. Sonuçta yukarıda sayılanların hiçbirine gerek kalmadı. Mafyanın hastaların naklinde oynadığı önemli role dair şüpheler tümden yok olmadı. Hatta bazı münferit olaylar çerçevesinde gölgede kalan bazı hususlar gün ışığına çıkar gibi oldu. Ancak ansızın ortaya çıkan bir dış düşman karşısında ülkede mevcut üç önemli kuvvetin, diğer bir deyişle din adamlarının, soyluların ve halkın bir saat zarfında bir araya gelmesi, aynı fikir etrafında birleşmesi mümkün oluyordu. Düşünsel düzeyde birçok ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın bu üç kuvvet ülkede halen mevcudiyetlerini sürdürüyorlardı. Ve gerek kralın etrafında, gerekse bazı çekinceleri olmakla birlikte hükümetin etrafında bir araya gelebiliyorlardı. Bu aşamada hemen hemen her zaman olduğu gibi konu kısaca anlatılmıştır. Üç komşu ülke, hiç kimselerin ölmediği, yoldan çıkmış ülkeden gelen ölü gömen timlerden, mafya üyelerinden ve hatta sıradan halktan iyice rahatsız olduklarında verilen birçok diplomatik notanın da sonuçsuz kaldığını gördükten sonra ortak bir hareketle askeri birliklerini harekete geçirerek sınırlarını koruma altına aldılar ve birliklere 3 ihtar sonrasında ateş açma emri verildi. Bu çerçevede sınır hattını geçer geçmez kısa mesafeden taranmak suretiyle öldürülen ve görev zayiatı olarak adlandırılabilecek birkaç mafya üyesinin kaybının örgütün fiyatları yükseltmesine neden olduğunu da kaydedelim. Yapılan zam faturalarda kişisel güvenlik ve görev riskleri kalemine yansıtılmıştı. Mafya yönetiminin işleyiş esaslarına dair bu aydınlatıcı ayrıntıya da yer verdikten sonra esas önemli konuya geçelim. Hükümetin şaşkın tavrı ve üst düzey komutanların tereddütlü davranışları karşısında mükemmel bir taktik çerçevesinde hareket eden uzman çavuşlar bir kez daha inisiyatif ellerine aldılar. ve herkesin gözünde bir protesto hareketine öncülük ettiler. Dolayısıyla aynı hareketin kahramanları da onlar oldu. Bu hareket kapsamında halk kitlesel olarak sokaklara, caddelere, meydanlara döküldü ve ordu birliklerinin acilen harekat bölgelerine dönmesini talep etti. Karşı karşıya kaldığı demografik, toplumsal, siyasal ve iktisadi boyutlu dörtlük krize karşı canla başla mücadele eden ülkenin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalan ve aldırmaz tavırlar sergileyen komşu ülkeler ise sonunda maskelerini çıkararak gerçek yüzlerini gösterdiler. Görünen yüzleri haşim fatihlerin ve hırsları dizginlenemeyen sömürgecilerin yüzleriydi. "Bizi kıskanıyorlar," deniyordu çarşıda, pazarda ve evlerde. Aynı sözler radyolarda, televizyonlarda yankılanıyor, gazetelerde de yansıyordu. "Bizim vatanımızda ölünmemesini kıskanıyorlar. Bu yüzden kendileri de ölmemek için topraklarımızı işgal ve ilhak etmek istiyorlar." İki gün içinde bayraklar açıldı ve sert adımlarla yapılan yürüyüşlerde Marseillaise, Saira, Maria de la Fuente, Himno de la Carta, Noveram Peninguna, Pandera Rossa, Portuguesa, God Save the King, Internacional, Deutschland über alle, Chant de Mare, Stars and Stripes türünden marşlar söylendi. Ve askerler önceki görev bölgelerine dönerek pür silah vaziyette gelecek saldırıyı ve sonrasında kazanacakları zaferi beklemeye koyuldular. Ama hiçbir şey olmadı. Ne saldıran oldu ne de zafer kazanıldı. Ortada ne fatihler vardı ne de imparatorluklar. Komşu ülkelerin tek istedikleri bu yeni tür kaçak göçmenlerin izinsiz olarak ülkelerine defnedilmesinin engellenmesiydi. Öte yandan yapılan eylem definden ibaret olsaydı bir nebze hoş görülebilirdi. Ancak insanlar öldürmeye, cinayet işlemeye, saf dışı bırakmaya ve bir takım hayatları söndürmeye gidiyorlardı. Ve bu eylemler önce ayaklar, sonrasında vücudun diğer kısımları ve kafa sınırın öbür tarafına geçtiğinde meydana geliyordu. Zavallı insancıklar tam o esnada son nefeslerini verip göçüyorlardı. Her iki tarafın cesur askerleri karşı karşıyaydılar. Ama beklenen çatışma gerçekleşmedi. Çatışma çıkmamasının nedeni bu tarafın askerlerinin isteksizliği değildi. Zira bunlar makineli tüfek ateşiyle ikiye bile ayrılsalar ölmeyeceklerini biliyorlardı. Tabii bu aşamada sırf bilimsel merak nedeniyle ikiye bölünmüş bir bedenin mide bir tarafta, bağırsaklar diğer yanda kalmışken yaşamını nasıl devam ettireceği sorusu da akla geliyor doğrusu. Her neyse, bu şartlar altında ilk ateşi açmak ancak bağlanacak düzeyde deli birinin aklına gelebilirdi. Tanrı'ya şükür o ilk kurşun atılmadı. Öbür taraftan birkaç askerin ölümün olmadığı bu harikulade ülkeye geçme girişimleri bile bir çatışmaya neden olmadı. Sınırı geçen askerler yakalanarak derhal ülkelerine iade edildiler ve askeri mahkemede yargılandılar. Bu çerçevede biraz önce naklettiğimiz olayın anlata geldiğimiz zor hikayenin gidişatı açısından tamamıyla önemsiz olmasına ve anlatı kapsamında bu konuya bir daha dönülmeyeceğini bilmemize karşın yine de yitip gitmesine gönlümüz el vermediğinden aktardığımızın da altını çizmek isteriz. Sınırı geçen neferlerin yargılanması hususunda muhtemel olan ise askeri mahkemenin değerlendirme aşamasında insanoğlunun kalbinde ezelden beri var olan saf ve temiz sonsuz yaşam özlemini hiç dikkate almamasıydı. İddia makamı, "Efendim, herkes ölümsüz olmaya kalkarsa ne olur? Evet, ne yaparız?" tarzında en alt düzeyde bir söylem ortaya koyacaktı. Olayları önceden tahmin etmeye çalışmamızı bağışlayın. Ama bu durumda savunma makamı ne olacağı sorusuna verilecek bir cevap bulamadığından durumun ciddiyetiyle bağdaşacak düzeyde bir söylem ortaya koyamayacaktı. Tek beklentimiz bu zavallıların en azından kurşuna dizilmemeleriydi. Aksi takdirde Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldukları rahatlıkla söylenebilirdi. Konuyu değiştirelim. Uzman çavuşların ve onların müttefiki Azteğmenlerle yüzbaşıların hastaların sınıra kadar taşınması meselesinde doğrudan doğruya mafyanın parmağı olduğuna dair kuşkularından bahsetmiş ve bu şüphenin ard arda gelen birkaç olayla desteklendiğinin altını çizmiştik. Bu olayların ne tür olaylar olduklarını ve nasıl geliştiklerini anlatmanın vakti geldi. Önceki bölümde anlatılan sürece önderlik eden küçük çiftçi ailesinin yaptıklarını örnek alan mafya, faaliyetlerini sınırı geçirmek ve ölüleri gömmekle sınırlamıştı. Tabii ki bunun için önemli miktarda parayı da cebe indirmekteydi. Mafyanın uygulamasından elbette bazı farklılıklar vardı. Defin mekanının güzelliğine önem vermiyor ve ileride yaptıklarından pişman olup gözyaşları içinde müteveffadan özür dilemeyi isteyebilecek aile fertlerine defin alanının yolunu gösterebilecek işaret ve verileri operasyon defterlerine kaydetmiyorlardı. Şimdi üç farklı ülkeyle olan sınırların ötesinde konuşulan orduların o döneme dek gayet güvenli bir şekilde işleyen gömü işlemlerinin önünde ciddi bir tehdit olacağını değerlendirmek için çok özel bir stratejik düşünce yetisine sahip olmaya gerek bulunmamaktadır. Ancak öte yandan mafyanın da bu gibi durumlara çözüm bulamayacak olsa mafya olamayacağı aşikardır. Bu arada bir saptama yapmamıza da müsaade ediniz lütfen. Bu tür suç örgütlerini yöneten parlak beyinlerin kanunlara karşı gelerek ve rızkımızı alın terimizle kazanmamızı emreden kutsal kitabın bilge öğretilerini hiçe sayarak doğru yoldan ayrılmalarını gerçekten üzüntü verici buluyoruz. Olan olmuş bir kere ama yine de Adamastor'un Hint Okyanusu'nda gezdiğine inanılan, denizdeki tehlikeleri haber verdiği düşünülen bir ruhtur. Portekizli şair ve yazar Luis Vaz de Camões'un 1524-1580 Os Lusíadas 1572 adlı eserinde Portekizli kaşiflerin mücadele etmek zorunda oldukları doğa güçlerinin yanında bu ruhtan da bahsedilmiştir. Acı dolu sözlerini tekrarlamakta fayda görüyoruz. Öylesine öfkeliyim ki onları nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hiçbir çıkış yolu yokmuş gibi görünen soruna mafya tarafından bulunan çözüm konusuna burada ara veriyoruz. Devam etmeden önce epik şairin devin ağzından ortaya koyduğu öfke sözcüğünü de açıklamak iyi olacaktır. Bu kelime o dönemde yalnızca derin üzüntü, acı, hoşnutsuzluk anlamına gelirken bir süreden beri insanların çoğu bu sözcüğün esasında pekala ret, iğrenme, tiksinme anlamlarını da içerebileceğini hatırladılar ve iyi de ettiler. Öte yandan bu kavramların yukarıda biraz önce sayılan diğer kavramlarla hiç mi hiç ilgilerinin olmadığı konusunda da sanırız herkes hemfikir olacaktır. Sözcüklere ne kadar dikkat edilse azdır. Onlar da insanlar gibi bir fikirden diğerine geçiverirler. Çözüm meselesine dönecek olursak, bu konu akşamdan sabaha hallolmadı. Üzerinde epey uğraşıldı. Mesaj getirip götüren takma bıyıklı, şapkalarının siperliklerini gözlerine doğru indiren adamlar işe karıştılar. Şifreli telgraflar gelip gitti. Kırmızı telefonlarla gizli hatlardan görüşmeler yapıldı. Gece yarıları yol ayrımlarında buluşmalar oldu. Taşların altına mesajlar bırakıldı. Nihayetinde ortaya zar yerine ajan atılan türden bir ortam oluştu. ve önceki bölümlerde anlattığımız bir takım görüşmelerde kullanılan yöntemlerin tamamı burada da kullanıldı. Ancak önemli bir fark vardı. Diğer görüşmelerde olduğu gibi bu görüşmeler iki taraflı olarak gerçekleşmedi. Örünemeyen bu ülkenin mafyasından başka görüşmelere komşu ülke mafyaları da katıldılar. Suç örgütlerinin ve hükümetlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki bağımsızlıklarını muhafaza etmenin tek yolu da buydu. İlgili mafyalardan birinin diğer ülke yönetimiyle doğrudan görüşmelere girişmesi hem kabul görmez hem de kınanırdı. Neyse ki işler o noktaya gelmedi. O noktaya gelinmemesini sağlayan da kutsalların kutsalı milli egemenlik kavramı oldu. Hem hükümetler hem de mafyalar açısından son derece önemliydi bu kavram. Hükümetler için önemi oldukça açık ve aşikardır. Mafyalar açısından bakıldığında ise konunun önemi onların kendi bölgelerini yabancı meslektaşlarına karşı ihtirasla koruma aşamasında ortaya koydukları vahşi kıskançlıklarında yatmaktaydı. Tüm bunları koordine etmek, özel ile geneli uzlaştırmak, birilerinin çıkarlarıyla diğerlerininkileri dengelemek kolay bir iş olmadı. Bekleme sürecinin sürdüğü iki uzun ve can sıkıcı hafta boyunca nöbet yerlerinde kalan askerlerin hoparlörler aracılığı ile birbirlerine hakarete varan sözler sarf ettikleri görüldü. Yine de edilen hakaretlerde belli bir seviye dikkatle muhafaza ediliyor, ifadelerde aşırılıktan kaçınılıyor ve böylelikle alıngan bir yarbayın kafasının tasını atıp ortalığı kan gölüne dönüştürmesi engelleniyordu. Görüşmelerin uzamasının başlıca nedeni komşu ülke mafyalarının hiçbirinin ellerinde istedikleri gibi kullanabilecekleri hükümete bağlı ajanlar olmaması ve dolayısıyla sınırın bu tarafında son derece olumlu sonuçlar vermiş olan usullerin diğer ülkelerde kullanılamamasıydı. Bu arada yerel mafyaların sözcülerinin, üst düzey askeri yetkililerin bilgileri dahilinde orta kademeli ordu mensuplarını geliş gidiş, ilerleme ve gerilemeden ibaret manevralarını görmezden gelmeye ikna ettikleri ve bunun için kim bilir ne tür bedellerin ödendiğine dair söylentiler de çıktı. Tabii görüşmelerin bu karanlık yönü hiçbir zaman ortaya çıkmadı ve dedikodu düzeyinde kaldı. Ama yine de şüpheler kuvvetle muhtemel olarak değerlendirildi. Doğrusu herhangi bir çocuk bile bunu düşünebilirdi ama fikirlerin uygulamaya konması için düşünen çocuğun büyümesi, akıl erdirecek yaşa gelmesi ve mafyanın istihdam birimine gelerek "Yetenekliyim, beni emellerinize alet edin." demesi gerekiyordu. Anlatımda kısalık ve özlük yanlısı olanlar, az sözle çok şey anlatmayı sevenler, söz gümüşse sükût altındır diyenler, anlatılan fikir böylesine basit olmasına karşın en sonunda bu yaşamsal noktaya gelebilmek için neden bu düzey bir akıl yürütmeye gerek duyulduğunu kendilerine sorabilirler. Cevap gayet basit ve biz bu cevabı güncel, son derece modern bir terim kullanarak açıklayacağız. Bu sayede bu ana dek yer verdiğimiz eskil kullanımları da bir nebze telafi etmiş olabiliriz. Birçokları bu tür sözcükler kullanarak metni küf içinde bıraktığımızı düşünmüş olabilirler. Bunun nedeni background kaygısıdır. Background dediğimizde herkes neden bahsettiğimizi anlamaktadır. Ancak bayağı bir şekilde arka plan demiş olsaydık bazı şüpheler oluşabilirdi ve biz yine o lanet eskil terimlerden birini kullanmak zorunda kalırdık. Öte yandan bu terim gerçeğe de çok uygun olmazdı. Çünkü background sözcüğü sadece arka plan anlamına gelmez. Bu kavram incelenmekte olan nesne ile ufuk çizgisi arasında var olan sayısız arka planı içerir. Bu bağlamda meselenin çerçevelenmesi dememiz daha uygun olacaktır. Tamı tamına böyle. Meselenin çerçevelenmesi denecektir. Şimdi gelelim mafyanın kendi çıkarlarına zarar verecek bir sıcak çatışmaya dönüşmeden önce bu meseleye bulduğu çözüm yöntemine. Daha önce de söylediğimiz gibi bir çocuk bile böyle bir durumda yapılacak şeyi düşünebilirdi. Yapılacak şey hastayı sınırın öbür tarafına götürmek ve öldükten sonra geriye getirerek doğduğu toprakların şefkatli koynuna defnetmekten ibaretti. Doğrusu bu tamı tamına en keskin ifadeyle bir şah ve mat durumuydu. Görebileceğimiz üzere sorun taraflardan hiçbirinin itibarı zedelenmeksizin çözülmüş oluyordu. Dört ordu savaş düzeni halinde sınırda bulunmaları gerekmediğinden barış zamanlarının dinginliğine dönebileceklerdi. En nihayetinde mafya da böyle düşündü ve bu dönem sonrası için komşu ülkelere yalnızca girip çıkmaya karar verdi. Hastaların diğer tarafa geçer geçmez öldüklerini unutmayalım. Ondan sonra bir dakika bile kalmalarına gerek yok. Sadece ölüm anına ihtiyaçları var. Ve o ölüm anı tüm anların en kısasıdır. Bir iç çekilir ve tamam. Bir benzetme yapmak gerekirse bu olay kimsenin üflemesine gerek kalmaksızın kendi kendine sönen bir muma benzetilebilir. Hiçbir ötenazi bu kadar kolay ve tatlı olmamıştır. Yeni ortaya çıkan durumun en ilginç yönlerinden biri de ölünmeyen ülke adaletinin ölüleri gömenlere karşı kanuni yaptırım uygulayacak dayanaklardan yoksun olmasıydı. Hükümetin mafya ile yapmış olduğu centilmenlik anlaşması olmasa ve fiilen yaptırım uygulamaya niyetlenseler dahi bunu yapacak durumda değillerdi. Bu adamların cinayetle suçlanması söz konusu değildi. Çünkü olaya teknik açıdan bakıldığında cinayet denemezdi. Ve her nasıl adlandırılacaksa bu olay yabancı bir ülkede meydana geliyordu. Öte yandan bu kişileri ölü gömmekle de suçlama imkanı bulunmuyordu. Zira gömülmek ölülerin kaderidir. Ve birilerinin gerek fiziksel gerekse psikolojik açıdan zor olan bu görevi üstlenmesi bile övgüye değerdir. En fazla herhangi bir tabip tarafından tanzim edilmiş ölüm raporu bulunmadığı, defin işleminin gerekli şekil şartlarına uyulmadan yapıldığı ya da hiç olmayan bir şeymiş gibi gömünün yerinin belirlenmesine yarayacak işaret konulmadığı ve dolayısıyla da ilk şiddetli yağmur yağışında veya bitkilerin neşeyle köklerini kendilerine güç verecek humusun içine saldıklarında defin yerinin kaybolacağı gibi hususlar ileri sürülebilir. Bu zorlukları gören ve böylesi karmaşık bir konuda mafya avukatlarının hiç acımadan ve herhangi bir rahatsızlık duymadan oluşturacakları hukuki bataklığa gömülmek ve hilelerle uğraşmak istemeyen kanun adamları olayların nereye varacağını sabırla izlemeye başladılar. Bu tutum şüphesiz en ihtiyatlı tutumdu. Ülke hiç olmadığı kadar karışmıştı. Güç odakları karmaşa içindeydi. Otorite sarsılmıştı. Değerler hızla altüst olmuş, vatandaşlık bilincinin kaybı tüm çevrelerde hissedilir olmuştu. Ve büyük bir ihtimalle Tanrı bile işlerin nereye doğru gittiğini bilmiyordu. Bu arada mafyanın cenaze levazımatçıları ile de bir centilmenlik anlaşması yaptığı ve onlarla güç birliği tesis ederek bir çeşit iş bölümü yapmayı hedeflediğine dair söylentiler kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu söylentinin anlamı mafyanın ölüleri temin edeceği, cenaze levazımatçılarının da imkan ve kabiliyetleri ile defin işlemlerini gerçekleştirecek olmalarıydı. Aynı şekilde uzun yıllara dayanan bilgi birikimlerini, tecrübelerini, know-how'larını ve dokunaklı ağıtlar yakan korolarını, kedi, köpek ve kanarya gömülerinde, zaman zaman da papağanlar, kaplumbağalar, evcilleştirilmiş bir sincap ya da sahibinin omzunda taşıdığı bir kertenkele için kullanmakta olan cenaze levazımatçılarının mafyadan gelen bu teklifi etekleri zil çalarak kabul ettikleri de söyleniyordu. hiç bu kadar aşağılanmamıştık, diyorlardı. Oysa şimdi geleceğe yeniden güvenle bakıyorlar, umutları bahçede yetişen çiçekler misali yeşeriyordu. Hatta bu ortamda biraz tuhaf olacaktı ama cenaze lavazımatçıları için yeni bir hayat başlıyor bile denebilirdi. Bu olanların tamamı da mafyanın mükemmel hizmetleri ve kasası sayesinde oluyordu. Başkentte ve ülkenin diğer şehirlerinde faaliyet gösteren cenaze lavazımatı firmalarına bazı ödemeler yaparak bunların sınır bölgelerinde şubeler açmalarını sağlayan mafya, sürekli olarak nöbetçi bir tabibin görev başında bulunarak saat kaç olursa olsun geri gelen ölünün ölmüş olduğunun belgelenmesini de sağlıyor, belediyelerle anlaşarak sorumlulukları çerçevesinde gerçekleşen vakaların gece gündüz denmeden öncelikli olarak defnedilmesine de yardımcı oluyordu. Tüm bu hizmetler doğal olarak çok pahalıya geliyordu. Ama uğraşıya da değiyordu doğrusu. Bu yeni dönemde ek maliyetler ve hizmetler artık faturaların en önemli kısmını teşkil ediyordu. Ancak bu aşamada beklenmedik bir şey oldu. Ve ölümcül durumdaki hastaların cömertçe aktığı pınar bir anda kuruyuverdi. Bir çeşit vicdan muhasebesi yapan ailelerin duygularını ağızdan ağıza yaydıkları ve sevdiklerini uzaklara gönderip öldürme işinin son bulduğu anlaşılıyordu. Mecazi olarak etlerinden yararlandıksa kemiklerini taşımak da görevimizdir. Sadece iyi günlerde birliktelik olmaz. Güçlükleri, kuvvetleri yerindeyken onlarla ol. Elden ayaktan düştüklerinde bırak. Öyle şey olmaz. Kötü ve çok kötü günlerde kötü kokan ve yıkanmakla temizlenmeyecek bir paçavraya döndüklerinde de onlarla olmalıyız deniyordu. Cenaze lavazımatıyla uğraşan şirketler coşku hallerinden çıkıp ümitsizliğe kapıldılar. İflasa sürüklendiler. Yeniden gurur kırıcı buldukları kedi, köpek, kanarya, papağan, kaplumbağa ve sincap defnetme işlerine döndüler. Kertenkele defnedemiyorlardı. Çünkü o ilk kertenkele sonrasında kendini sahibinin omzunda taşıttıran başka kertenkele çıkmamıştı. Mafya gayet sakin, heyecana kapılmadan ne olup bittiğini incelemeye koyuldu. Olup biten oldukça basitti. Aileler yapılan işlem üstü kapalı olarak yapıldığı zamanlarda, uygulama meşruiyet kazanıp açıktan açığa gerçekleşmediği zamanlarda sevilen kişilerin gecenin sessizliği içinde gizli gizli taşındıklarını ve bu insanların ölüm döşeklerinde mi olduklarının yoksa buharlaşıp yok mu olduklarının komşuları tarafından bilinmediğini söylediler. O durumda yalan söylemek de kolay oluyordu. Komşu kadın merdivenin başında durup "Büyük baba nasıl?" diye sorduğunda üzgün bir edayla "Zavallıcık orada öylesine yatıyor işte" denebiliyordu dediler. Şimdi ise her şey çok farklıydı. Artık bir ölüm raporu vardı ortada. Mezarlıklarda üzerinde isimler, soyadları bulunan plaketler duruyordu. Ve kötü niyetli, kıskanç komşular birkaç saat içinde büyük babanın öldüğünü, üstelik bu ölümün mümkün olan tek yöntemle gerçekleştiğini öğreniyorlardı. Bu da tabii acımasız ve nankör ailenin onu sınırın öte tarafına geçirdiğini açıkça ortaya koyuyordu. "Bu durumdan çok utanıyoruz," diyorlardı. Mafya onları dinledi. Dinledi ve konuyu düşüneceğini söyledi. Aradan 24 saat geçti ve karar çıktı. İlk bahsi geçen olayda olduğu üzere yaşlılar ölmek istiyorlardı. Bundan yola çıkarak ölüm raporlarına ölüm sebebinin intihar olarak yazılması kararlaştırıldı. Kapanmış olan çeşme yeniden açıldı. 5. ayrımın sonu, sayfa 70.